Ayrım 39, 4. Protokol, Frederick Forsyth, sayfa 375. Magdalen sokağındaki kilitli garajların avlusu giderek kalabalıklaşıyordu. Boş garajın bulunmasından birkaç dakika sonra Preston, Barney ile ikinci arabayı Grove Lane'e, polis merkezine yardım getirmeye yollamıştı. O saatte bir tek nöbetçi polis vardı ön büroda, arka odada da çayını içmekte olan bir çavuş oturmaktaydı. Preston bir yandan polis frekansından Londra'yı aradı, açık hat olduğu halde. Normal zamanda kiralık araba servisi taklidi yapar, üstü kapalı konuşurdu. Bu kez tedbiri falan bir kenara bıraktı, Sir Bernard'la açıkça konuşmaya başladı. ''Norfolk ve Suffolk polislerinin desteğine ihtiyacım var.'' dedi. ''Bir de helikoptere, hemen efendim. Yoksa her şey biter.'' 20 dakikadan beri Doğu İngiltere haritasını incelemiş durmuştu. 5 dakika sonra Thetford polislerinden biri motosikletiyle çıka geldi. Onu karakoldaki çavuş çağırmıştı göreve. Adam avluya girdi, motorunu kapattı, park etti. İnip Preston'a yürüdü. Bir yandan Tolga'sının kayışını gevşetti. ''Londra'dan gelen siz misiniz?'' diye sordu. ''Bir yardımım olabilir mi?'' ''Preston, sihirbaz değilsen yardım falan edemezsin.'' dedi. Barney polis merkezinden döndü. ''İşte resim John. Ben orada konuşurken geldi.'' Preston Şam sokaklarında dolaşan yakışıklı yüzü dikkatle inceledi. ''Piçoğlu'' diye mırıldandı. Sesini duyan olmadı. İki Amerikan F-11 bombardıman uçağı birbirine yakın durumda kasabanın üzerinden uçtu. Doğuya gidiyorlardı. Motorlarının sesi başka her sesi boğdu. Polis yukarı bakmadı bile. Preston'ın yanında durmakta olan Barney uçakları gözden kaybolana kadar izledi. ''Gürültücü salaklar'' dedi. ''Hep Thetford üzerinden geçerler'' dedi yerel polis. ''Bir süre sonra insan fark etmiyor bile. Laken Heath'den geliyorlar.'' Hounslow'da oturan Barney, ''Londra havaalanı da yeterince gürültülüdür'' dedi, ''ama hiç değilse uçaklar bu kadar alçaktan uçmuyor. Buna uzun süre dayanamazdım sanıyorum.'' ''Gökte oldukları sürece bir ziyanları yok'' dedi polis. Bir yandan cebinden çıkardığı çikolatanın yaldızını açıyordu. ''Ama birisinin düşüp parçalanması doğrusu tam bir felaket olur. Atom bombası taşıyor bunlar, küçük ama olsun.'' Preston yavaşça ona doğru döndü. ''Ne dedin?'' diye sordu. Cork sokağında MI5 hızlı çalışıyordu. Hukuk danışmanının aracılığına başvurmaksızın Sir Bernard Hemmings hem Norfolk'un hem de Suffolk'un başkomiserlerine kendisi telefon açmıştı. Norwich'in adamı daha uykudaydı ama Ipswich'teki görevinin başındaydı. Çünkü gösteri yürüyüşü Suffolk polis kuvvetlerini seferber etmiş durumdaydı. Londra'nın telefonu Thetford'un mesajıyla aynı anda ulaştı adama. Hemen tam işbirliği emrini çıkardı. Yetki ve imzalar sonradan gelecekti. Brian Harcourt Smith helikopter bulma peşindeydi. İngiltere'nin iki haber alma örgütünün de özel uçuş helikopterleri üzerinde öncelik hakkı vardı. Bu helikopterler Londra dışında Norfolk'ta bulunurdu. Acele bir tane çağırmak mümkündü ama genellikle önceden hazırlık yapılırdı. Genel müdür yardımcısının ısrarlı isteği üzerine 40 dakikaya kadar helikopter kaldırılabileceği, bir 40 dakika sonra da Thetford'a varacağı bildirildi. Harcourt Smith telefona biraz beklemelerini söyledi. 80 dakika dedi Sir Bernard'a. O sırada genel müdür de Ipswich'teki Suffolk başkomiseriyle konuşmaktaydı. ''Orada bir polis helikopteriniz var mı sizin?'' diye sordu. ''Hemen şimdi.'' Telefonda bir an sessizlik oldu. Adam soruyu dahili hatta trafik kontrolörlüğüne iletti. ''Şu anda Bury St. Edmunds üzerinde uçmakta olan bir tane var.'' dedi. ''Lütfen onu Thetford'a yöneltin. Görevlilerimizden birini oradan alsın.'' dedi Sir Bernard. ''Bu bir ulusal güvenlik sorunu, sizi temin ediyorum.'' ''Hemen emri veririm.'' dedi başkomiser. Preston, Thetford'lu polise yaklaşması için işaret etti. ''Şu haritada bana Amerikan üslerinin yerini göster.'' Polis kalın parmağını haritanın bir yerine dayadı. ''Biraz yayılmış durumdalar efendim. Şurası Kuzey Norfolk'taki Scalthorpe. Şurada batıda Laken Heath ve Milden Fall var. Sonra Chicksands var. O Bertfordshire'da ama galiba artık oradan havalanmıyorlar. Sonra Bentwaters var. Burada Suffolk kıyısında, Woolbridge yakınında.'' Saat 6 olmuştu. Gösteri yürüyüşçüleri kilisenin önündeki iki arabanın yanlarından geçmek üzere ikiye ayrıldılar. Petrovski arabasının yanında durmuş, onları seyrediyordu. Kollarını kavuşturmuştu, yüzü ifadesizdi. Onun arkasına rastlayan bir yerde trafik kontrol helikopterinin sesi duyuldu. Ama o göstericilerin haykırışları yüzünden işitmedi. Öteki arabanın sürücüsü bir iş seminerinden evine dönmekte olan bisküvi satış elemanıydı. Petrovski'ye doğru yürüdü, başıyla göstericileri işaret etti. Budalalar diye bağırdı onun kulağına. Cruise'lara hayır, Amerika defol çığlıkları arasında sesini zor duyuruyordu. Rus gülümsedi, hafifçe başını salladı. Satış elemanı ondan tepki alamayınca tekrar kendi arabasına yürüdü, bindi, elindeki meslek broşürlerini okumaya koyuldu. Eğer Valeri Petrovski'nin mizah anlayışı biraz daha gelişmiş olsa kendi durumuna kendisi de gülümserdi. İnanmadığı bir tanrıya tapınmak için kurulmuş kilisenin önünde duruyor, mahvetmek istediği ülkenin topraklarına basıyor, nefret ettiği tipte insanların geçmesi için yol veriyordu. Oysa görevini başarıyla sonuçlandırabilirse göstericilerin bütün istekleri gerçekleşecekti. İçini çekti. Kendi ülkesinin iç güvenlik görevlileri böyle bir gösteriyi ne çabuk dağıtırdı oysa. Bir anda elebaşılarını derleyip toplar, 5. başmüdürlüğe teslim ederlerdi. Ondan sonra da uzatmalı soru cevap seansları başlardı Lefortovo'da. Preston 5 Amerikan üssünü yuvarlak içine aldı, haritaya bakıyordu. Ben bir illegal olsam, yabancı bir ülkede gizli bir görev uğruna gizli yaşıyor olsam diye düşündü. Herhalde kalabalık bir kentte ya da en azından büyük bir kasabada saklanmak isterdim. Norfolk'ta, Kingsley, Norwich ve Yarmouth vardı. Suffolk'ta ise Lowestoft, Bury St. Edmund, Colchester ve Ipswich. Kovaladığı adam ABD'nin Scunthorpe üssüne yakın olan Kingsley'ine gidiyor olsa Gallow Hills'ten geri döner, Preston'un yanından geçerdi yolda. Kimse geçmemişti oysa yanından. Geriye 4 üs kalıyordu, 3'ü batıya doğru, biri ise güneyde. Avının Chesterfield'dan buraya kadar geliş yolunu düşündü. Hep güneydoğu yönünde. Herhalde motosikleti arabayla değiştirme noktasını da normal yol üzerinde seçmiş olması akla yakındı. Lakin Heath ve Milden Hall üzerinden Chesterfield'a, vericinin bulunduğu eve gidecek olsa garajı Elliot ya da Peterborough'da tutmak akla daha yakındı. Midlands'ten Thetford'a uzanan yolu yine güneydoğuya doğru devam ettirdi. Dosdoğru Ipswich doğrultusundaydı. Ipswich'e 12 mil kalasık ormanlar arasında kıyıya yakın yerde de Bentwaters vardı. Orada F-5'leri uçurduklarını bir yerlerden duymuştu. Bunlar modern saldırı uçaklarıydı. Taktik nükleer bomba yüklüydüler. Bu bombalar 29 bin kişilik tank birliklerinin saldırısını durduracak güçteydi. Arkasında bir yerde polisin telsizinin canlandığını duydu. Adam ilerleyip telsize cevap verdi. Güneyden bir helikopter geliyor dedi. Bana dedi hemen Preston. Ya nereye insin istersiniz? Burada düz bir alan var mı diye sordu Preston. Meadows dediğimiz yer var. Castle sokağının ilerisinde, dönemecin orada. Herhalde şimdi çimenler de kurumuştur. Oraya inmesini söyle dedi Preston. Ben oraya gidiyorum. Kendi takımını çağırdı. Bazısı arabalarda uyukluyorlardı. Herkes arabalara, Meadows'a gidiyoruz. Onlar iki arabaya doluşurken Preston haritayı polise gösterdi. Söylesene, sen Thetford'dan Ipswich'e gidiyor olsan hangi yoldan giderdin? Adam duraksamadan haritada bir noktayı gösterdi. A-1088'den giderdim. Dosdoğru Ixworth, sonra kavşaktan A-45'e geçip Elms Vale'da Ipswich yoluna girerdim. Preston başını salladı. Ben de öyle yapardım. Umarım bizim arkadaş da öyle düşünür. Senin burada kalıp kayıp adamın arabasını görmüş olabilecek bir garaj müşterisi gelirse diye beklemeni istiyorum. Plaka numarasına çok ihtiyacım var. Küçük Bell helikopteri Meadows'ta bekliyordu. Preston arabadan atladı. Kendi telsizi yanındaydı. Burada kal diye bağırdı Harry Barkinshaw'a. Bir kumar bu. Herif herhalde kilometrelerce ileridedir. 50 dakika avansı var. Ben Ipswich'e kadar gidip bir şey görebilir miyim diye bakacağım. Göremezsem iş o plaka numarasına kalıyor. Belki bir gören çıkar. Tedford polisi öyle birini bulursa ben yukarıdayım, haber verin. Dönen pervanenin altına eğilerek dar kabine tırmandı, pilota kimliğini gösterdi, arkada oturan trafik kontrolörüne başıyla selam verdi. ''Çabuk geldiniz!'' diye bağırdı pilota gürültünün arasında. ''Pilot zaten havadaydım!'' diye geri bağırdı. Helikopter havalandı, Tedford'dan uzaklaşmaya başladı. ''Nereye gitmek istiyorsunuz?'' ''A-1088 üzerinden.'' ''Gösteri yürüyüşünü mü görmek istiyorsunuz?'' ''Ne gösterisi?'' Pilot ona sanki Mars'tan gelmiş gibi baktı. Helikopter burnunu A-1088 üzerinde güneybatıya doğru çevirdi. Preston'un yan taraftan görebilmesini sağladı. ''Honington hava üssü gösterisi'' dedi pilot. ''Bütün gazetelerde vardı, TV'de de.'' ''Evet, tabii görmüştü protesto gösterisinin haberlerini. Chesterfield'da 2 haftadan beri televizyon seyretmekten başka bir şey yapmamıştı ki zaten.'' Ama üssün A-1088 üzerinde Ixworth ile Tedford arasında olduğuna dikkat etmemişti. 30 saniye geçince gösterinin tümü gözünün önüne serildi. Sağ tarafında sabah güneşi üstteki iniş pistlerinin üzerinde parıldıyordu. Dev bir Amerikan Galaksi nakliye uçağı inişini yapmış pist üzerinde yürüyordu. Üssün birkaç kapısının dışında Suffolk polislerinin siyah giysileri belli oluyordu. Yüzlerce polis vardı orada. Sırtlarını tel örgülere vermiş, yüzlerini göstericilere dönmüş duruyorlardı. Polislerin karşısında giderek yığılan, yoğunlaşan gösterici kalabalığının ellerinde bayraklar dalgalanıyordu. Kalabalığın bir ucu da A-1088 yolundaydı. Yolu ta Ixworth kavşağına kadar kapamış durumdaydılar. Helikopterin tam altında Little Fakenham kasabası vardı. İleride de Honington kasabası belirmekteydi. Honington'ın kırmızı tuğladan belediye binası da ortaya çıktı. Göstericiler en yoğun biçimde o tarafta kümelenmişlerdi. Üste doğru ilerlemeye çalışıyorlardı. Preston'un kalbi birden güm diye vurdu. İleride Honington kasabasının ortalarında geçmek için sıra bekleyen arabaların kuyruğu yarım mil uzamış duruyordu. Sabahın bu saatinde yolun kapanacağını sürücülerin pek çoğu akıl etmemişti. Ya da daha önce geçmiş oluruz diye düşünmüşlerdi belki. 100'den fazla araba vardı orada. Tam aşağıda yolun üstünde gösterici kalabalığının arasında da birkaç arabanın tepesi parıldamaktaydı. Bunlara herhalde yol kapanmadan önce yol verilmiş ama adamlar Ixworth Thorpe sokaklarında bekliyordu. Daha ileride kilisenin önünde de 2 tane durdurulmuştu. Acaba diye fısıldadı Preston kendi kendine. Valeri Petrovski kendisini ilk durduran polisin şimdi de yaklaşmakta olduğunu gördü. Göstericilerin kalabalığı biraz seyrekleşmişti. Kuyruk tarafı geçiyordu artık. ''Bu kadar uzun sürdüğü için üzgünüm efendim'' dedi polis ona. ''Sanıldığından daha kalabalık çıktılar.'' Petrovski sevimli bir hareketle omuz silkti. ''Elden bir şey gelmez memur bey. Zaten geçebileceğimi sanmakla budalalık etmişim. Onlardan önce yetişirim diye düşünmüştüm.'' ''Çok araba bekliyor. Artık uzun sürmez ama yürüyüşçülere bir 10 dakika tanısak arkadan da kamyonetler geçecek, o kadar. Onlar biter bitmez yolu tekrar açacağız.'' İlerideki tarlalar üzerinde bir polis helikopteri daireler çizerek uçuyordu. Helikopterin açık duran kapısında elindeki telsize bir şeyler söylemekte olan trafik kontrolörünü de görebiliyordu. ''Harry, beni duyabiliyor musun? Konuş Harry, ben John.'' Preston, Ixworth üzerindeki helikopterin açık kapısına oturmuş, Birkinshaw'la ilişki kurmaya uğraşıyordu. Gözetlemecinin sesi teneke gibi Tedford'dan geldi. ''Ben Harry, dinliyorum John.'' ''Harry, burada Cruise'lar aleyhinde bir gösteri yürüyüşü var belki ama yalnızca belki. Arkadaş bu trafiğe sıkışmış, bekliyor olabilir.'' ''Dur bir dakika.'' Pilota döndü. ''Ne kadardır sürüyor bu?'' ''Bir saat kadar.'' ''Ixworth tarafındaki yolu saat kaçta kapadılar?'' Arka taraftan trafik kontrolörü öne doğru eğildi. ''5'i 20 geçe'' dedi. Preston kolundaki saate baktı. 6:25. Harry, çabuk A-134 üzerinden Bury St. Edmund'a gel. A-45'e sap, beni A-1088 ile A-45'in birleştiği noktada Elmswell'de bul. Garajdaki polisi önce olarak kullan. Joe'ya söyle, ömründe basmadığı kadar bassın gaza. Pilotun omzunu tıpışladı. Beni Elmswell'e götür, kavşağa yakın çayırlara bırak. Havadan yol 5 dakika sürdü. Ixworth kavşağı üzerinden geçerlerken Preston A-143 üzerinde yılan gibi uzayan arabalar kuyruğunu gördü. Bunlar göstericileri buraya taşımış olan otobüs ve kamyonetlerdi. 2 dakika sonra A-45'in Bury St. Edmund üzerinden Ipswich'e yöneldiği yeri gördü. Pilot bir dönüş yaptı, inecek yer aradı. A-1088 ile A-45'in birleştiği yerde yan tarafta çayırlar vardı. ''Islak olabilir oralar.'' diye bağırdı pilot. ''Yere değmem. 50-60 santimden aşağıya atlayabilir misiniz?'' Preston başını salladı. Üniformalı trafik kontrolörüne döndü. ''Kasketini al. Benimle geliyorsun.''
''O benim işim değil.'' diye itiraz etti çavuş. ''Ben trafiğe bakarım.''
''Zaten seni onun için istiyorum. Haydi gel, atlıyoruz.'' Bell helikopterinin basamağından 60 santim aşağıdaki çimenlere atladı. Trafik görevlisi pervanenin rüzgarından uçmasın diye kasketini eliyle kafasına yapıştırarak peşinden atladı. Pilot yükseldi, Ipswich'teki kendi üssüne yöneldi. Preston önde olmak üzere iki adam çimenlerin ortasından koşmaya başladılar. Çitin üzerinden aşıp A-1088 tarafına indiler. 100 metre ileride yol A-45 ile birleşiyordu. Kavşağın ilerisinde Ipswich'e yönelik o bitmeyen trafik görülmekteydi.
''Peki şimdi?'' diye sordu polis.
''Şimdi burada yolun ortasında dur, buraya sapan arabaları durdur. Sürücülere Honington'dan beri bu yol üzerinde miydiniz?'' diye sor. ''Eğer bu yola Ixworth'ün güneyinde çıkmışlarsa ya da Ixworth'da çıkmışlarsa bırak geçsinler. Gösteriyi bekleyip de gelen ilk arabayı bulduğun anda bana haber ver.'' A-45'e doğru yürüdü, sağa, Bury St. Edmunds'a doğru baktı. ''Haydi Harry, çabuk ol artık.'' Güneye doğru gelen arabalar üniformalı polisin işareti üzerine durdular ama hepsi bu yola göstericilerin geçtiği yerden daha sonra daha güneyde çıktıklarını söylediler. 20 dakika sonra Preston, Tedfordlu polisin sirenini çaldıra çaldıra kendisine yaklaşmakta olduğunu gördü. Peşinde gözetlemecilerin iki arabası vardı. A-1088'in başında fren yapıp durdular. Polis yüzündeki rüzgar siperliğini kaldırdı.
''Umarım ne yaptığınızı biliyorsunuzdur efendim. Bu yol bu kadar kısa zamanda alınamazdı. Sorular sorulacaktır.''
Preston ona teşekkür etti. İki arabaya birkaç metre ilerleyip yandaki dar yola girmelerini emretti. Eliyle çimenlik yamacı gösterdi. ''Joe, çarp arabayı oraya.''
''Ne yap dediniz?''
''Çarp. Arabayı mahvedecek kadar hızlı değil ama gerçek sanılsın.'' Joe arabayı yolun kenarındaki yamaca toslatırken Suffolklu iki polis şaşkın gözlerle bakıyorlardı. Burun bankete doğru indi, arabanın arkası yükseldi, yolun yarısını kapattı. Preston öteki arabaya 15 metre ileriye geçmesini işaret etti. ''İn dedi şoföre, toplanın çocuklar. Bir yana yüklenin hep birlikte.'' Birinci MI-5 arabasını yan üstü devirmek için 7 kez itmeleri gerekti. Preston kenardan bir taş alıp Joe'nun arabasının yan camını parçaladı, dağılan camlardan bir avuç alıp yolun üzerine serpti. ''Ginger, yolun üzerine yat. Barney, arkadaki battaniyeyi getir, ört onun üstüne. Bütün ört, yüzünü falan da.'' dedi Preston. ''Tamam, siz geri kalanlar yamacın arkasına göze görünmeyin.'' Preston iki polisi yakınına çağırdı. ''Çavuş, burada pis bir kaza oldu. Sen cesedin yanında dur, gelen trafiği onun yan tarafından geçir. Memur bey, sen motosikletini park et, yolun ilerisine yürü, yaklaşan arabaları yavaşlat.'' İki polisin birine Ipswich'ten, birine Norwich'ten emir verilmiş, Londralılara yardım edin denmişti. Manyakça bile davransalar. Preston yamacın kenarına oturdu, mendilini çıkarıp sanki kanamayı durdurmaya çalışıyormuş gibi burnuna yasladı. Yol kenarında bir ceset oldu mu yavaş yavaş geçen arabaların sürücüleri hep pencereden o tarafa bakarlardı. Preston da Ginger'ın cesedinin güneye giden arabalara göre sürücü tarafında yatıyor olmasını sağlamıştı.
Binbaşı Valeri Petrovski 17. arabadaydı. Tıpkı önündekiler gibi onun arabası da el sallayan polisin işareti üzerine yavaşladı. Sonra kaza sahnesinin içinden ağır ağır geçti. Çimenli yamaçta Preston gözlerini yarı kapamış, cebindeki resmin yüzünü belleğine kazımış durumda pür dikkat bekliyordu. 4 metre ileriden geçmekte olan arabadaki Rus'un suratına baktı. Yan gözle arabanın ileride A45'e girip trafiğe karışmak için fren yaptığını gördü. Sonra araba Ipswich'e gidenlerin arasına karıştı. Preston bir anda ayağa fırlamış koşuyordu. Seslendiği anda iki şoförle iki gözetlemeci çiti atlayıp yola indiler. O sırada geçmekte olan bir sürücü yerdeki cesedin ayağa fırladığını, yan yatmış arabayı doğrultmak için diğerlerine yardıma koştuğunu şaşkın bakışlarla izledi. Barney farın camındaki çamuru ve otları sildi, sonra bindi. Harry Birkinshaw ağzına bir değil 3 nane şekeri attı. Preston motosikletli polise yaklaştı. ''Sen Tedford'a dönsen iyi olur. Yardımına da çok çok teşekkürler.'' Yaya olan trafik kontrolörüne döndü. ''Seni de burada bırakmak zorundayım. Üniformalı olarak bizimle gelemezsin ama yardımına çok teşekkürler.'' İki MI5 arabası A45'e girip Ipswich tarafına kıvrıldılar. Durumu seyretmiş olan sürücü trafik kontrolörüne sordu. ''Bunlar televizyon filmi falan mı çekiyorlar?'' ''Hiç de şaşmazdım.'' dedi polis. ''Acaba beni Ipswich'e kadar arabanıza alır mıydınız efendim?'' 39. ayrımın sonu. Sayfa 385.